Ayrım 14.
Sevgili Arthur, mektubunu bugüne değin yanıtlayamadım. Arada sizin oralardan gelen giden olmadı. Benimki son zamanlarda yine pek keyifsiz olduğundan ne size ne de başka birilerine mektup falan yazmıyordu. İnsanlar birbirlerine gelip gitmez ya da mektuplaşmazlarsa biz kedilerin iletişim olanakları da kalmıyor. İnsanları beğenmeyiz ama itiraf edelim ki şu haberleşme işini iyi çözümlemişler. Sahibimle uzun kedi ayları önce yolladığın mektuptaki kanal fareleriyle ilgili gerçekten ilginç ve ayrıntılı bilgilere teşekkür ederim. Bu bilgiler bana çok yararlı oluyor. O kimisi ufak tefek bir kedi büyüklüğündeki farelerden, onların nasıl hem suda hem karada yaşayabildiklerinden, birkaçının bir olup kedileri nasıl kaçırdıklarından söz etmeye başlayınca bizim semtin hanım hanımcık çıt kırıldım dişilerinin nasıl heyecanla miyavladıklarını, nasıl kıkırdaştıklarını bir görsen bayılırsın. Fare öyküleri sayesinde çevrede saygınlığım bayağı arttı. Yalnızca dişiler değil, öteki kediler de meraklılar bu türden öykülere. Bu konumda biraz daha bilgi aktarsam fena olmayacak. Senden saklayacak değilim. Ben pek gelişmiş bir kedi sayılmam. Sahibimi sen de tanıdın, çok yalnız yaşıyor. Geleni gideni pek yok, olsun da istemiyor sanırım. Benimle de artık çok az konuşuyor. Bu durumda kendilerinden bir şeyler öğrenebileceğim bir insan çevrem hemen hemen yok sayılır. Çevredeki kedilere gelince dişiler dışında ötekiler beni pek ciddiye almazlardı bugüne kadar. Nedenini bilmiyorum. Belki de sahibim yüzünden. Onu burada sevmiyorlar gibi geliyor bana. Kediler de haliyle kendi evlerinin, kendi sahiplerinin etkisi altında kalıyorlar. Ama dişi kedilerle çok şükür hiçbir sıkıntım yok. Her neyse, senin fare öyküleri çok işime yaradı. Kısa sürede aranan bir tip haline geldim. Bu yüzden bana biraz daha yardımcı olmanı rica ediyorum. Sizden dönerken sahibim Nina'lara uğramış. Anladığım kadarıyla Nina'nın sahipleriyle benimki arkadaş değillermiş pek. Hatta eskiden aralarında tatsız şeyler de geçmiş. Senin sahibinse her ikisinde iyi arkadaşıymış. Yani dolaylı bir ilişki. Dönüşte senin mektubunun yanında Nina'dan kısa bir not getirdi bana. Nina sahibimde bir tuhaflık sesmiş. Çevresine yaydığı titreşimlerde bir yokluk duygusu, bugüne kadar hiç tanımadığım ama duyar duymaz kaçmak istediğim ürküntü verici bir koku vardı diye yazıyor ve beni uyarıyor. Neye karşı uyardığını pek anlayamadım ama hangi koku ve titreşimden söz ettiğini biliyorum sanırım. O huzursuzluk dolu titreşimler, yokluk duygusu ve müthiş keder bizim evin havasında gitgide yoğunlaşıyor. Bazen o kadar bunalıyorum ki evden kaçmak, gidip bir daha dönmemek istiyorum. Evden bu niyetle çıktığım çok oluyor. Bilirsin, biz kediler havadaki elektrik yükünü, huzursuzluk titreşimlerini hemen sezeriz ve çok etkileniriz bundan. Ama her defasında bu havaya, bu titreşim ve kokulara karşın yine eve, ona dönüyorum. O kadar yalnız ve umutsuz ki ben de gidersem kendi yokluğu içinde kaybolacak gibi geliyor bana. Nina kısa notunda onların evindeki konuşmaları aktarmış. Sen sahibini tanıdığın için daha iyi yorumlayabilirsin. Benden aktarması diyor. Sahibim insanın kendi hayatına son verme özgürlüğünden söz etmiş. Ötekiler önce karşı çıkar gibi olmuşlar ama sonra böyle bir özgürlüğün var olması gerektiğini onlar da kabul etmiş. Tek ve gerçek insan özgürlüğünün ve üstünlüğünün bu olduğunu söylemiş sahibim. Hiçbir hayvanda olmayan, belki de bizi hayvanlardan ayıran yanımız demiş. Yine anlaşılmaz insanca sözler. Ne zaman böyle anlaşılmaz şeyler söyleseler, sonunda kötü bir şeyler olur bilirsin. Sizden döndüğü günlerde daha iyiydi. Sonra bir mektup aldı, bir kadın kokusu vardı mektupta. Dişisinden olmalı. Mektubu okuduktan sonra küçücük küçücük parçalara ayırdı. Öyle kızarak öfkeli bir biçimde değil, ağır ağır düşüne düşüne. Sonunda mektup pirinç taneleri kadar küçük parçalara ayrıldı, kağıt olmaktan çıkıp beyaz kuş tüylerine dönüştü. Bu yumuşacık, hafif tüyleri patimle dört bir yana savurmama ses çıkarmadı. Belki de fark etmedi bile. Pek çok şeyi fark etmiyor, etse de aldırmıyor artık. Yollar açılsa da dönemem artık yoldaş dedi bana. Dön diyor, her şeye yeniden başlayalım diyor. Af çıkmış, seviniyor. Bilmiyor yoldaş, hiçbir şey anlamıyor. Ben onları affedemiyorum, hayat affetmiyor. Şakağındaki kurşunlarla toprağın altında çürüyen çocuk affetmiyor. Af çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Bunları nereden bilecek o? Beni kucağına aldı. Ne zamandır böyle yumuşacık okşamamıştı. Ama Nina'nın da sözünü ettiği o ürküntü verici, itici yokluk duygusu parmakların ucundaydı, sesindeydi, bütün bedeninden yayılıyordu çevreye. Okşamalarına dayanamadım, kendimi yere attım. Artık dönemem dedi yine. Mezarlara çiçek koymaya gidemem. Ütopya yıkıldı, devrimcilik öldü, kaleler çöktü. Yaşasın yalan, yaşasın para, yaşasın döneklik diye bağırıp köşe dönemem. Kusura bakma yoldaşçığım. Bahçesinde çiçek yetiştireceğimiz küçük bir evimiz olmayacak. Kaleye tırmanan yokuşta. Seninle ikimiz sırtımızı güneşe verip bahçedeki çimenlere uzanmayacağız. Çöp tenekelerini karıştırma zevkini tadamayacaksın. Dönmeyeceğiz. Daha önce de yazmıştım sana. Benim dönmeye falan niyetim yoktu zaten. Ama sevinemedim söylediklerine. Aslında benimle değil, kendi kendisiyle konuşuyordu. Bilirsin hep böyle yaparlar. Yalnız oldular mı, kendi kendilerine söylenirken bizimle konuşurlar. Doğrusunu istersen ilk zamanlar ben gerçekten bana bir şey söylediğini sanıp mam miyav diye yanıt veriyordum. Ama artık öğrendim, hiç orada olmuyorum. Hatta çoğu zaman dinlemiyorum bile. Bu kez dinledim ama. Belki sahiplerin sırlarına, araştırma projesine bir katkısı olur diye düşündüm. O gece geç saatlere kadar içki içti. Her yana kedilerin hiç sevmediği alkol kokusu kapladı. Sonra böyle çok içtiği zamanlar hep yaptığı gibi kağıtların üstüne okunmaz bir şeyler yazdı. O sızdıktan sonra karaladıklarını sökmeye çalıştım. Ama yalnızca şu satırları okuyabildim. Yıldızın indirilişini, sökülüşünü, bayrağın indirilişini gördüğüm anda sonrası okunmuyor. Daha ileride ben değil miydim revizyonist diye eleştiren? Peki bana ne oluyor şimdi? Yeniçerler de devrildi, artık hiçlik var. Sonra büyük harflerle yıldız hepimizindi. Hiç okunamayan karalamalar ve en sonda sökebildiğim kadarıyla şuna benzer bir şey. Bu gece yine İsa'nın yıldızı parlıyor. Bizimki 8 gün sonra parçalanacak. Doğrusu hiçbir şey anlamadım. Ertesi gün geç saatlerde ayıldığında nasılsa akıl edip suyumu ve yemeğimi tazeledi. Kafam çatlıyor, bir ilaç alayım dedi. İlaç şişesine uzun uzun baktı. Küçük cam şişedeki hapları saydı. Bunlar yetmiyor, daha kuvvetlisini yazdırmalı dedi. Başını musluğun altına soktu. Koyu bir kahve yapıp içti. Sigara üstüne sigara yaktı. Sen halimi düşün artık. Kahve, sigara, alkol kokan, kaloriferleri sonuna kadar açılmış cehennem gibi sıcak, havasız bir odada nasıl kalır bir kedi? Tam dışarı çıkarsın diye balkon kapısını tırmalamaya başlamıştım ki senin sahibine mektup yazdığını fark ettim. Ne yazdı bilmiyorum ama dışarı çıkmaktan vazgeçip masanın üzerine mektup kağıtlarının yanına oturdum. Ben de sana yazmaya başladım. Sana mektup gönderme fırsatı bulabildiğim için sevinçliyim. Mektubu bitirmeden dün buradaki kedilerden dinlediğim komik bir öyküyü anlatayım. Belki hoşuna gider. Bizim burada kuyruğunun ucu kopuk yaşlı bir kedi vardır. Kuyruğunun ucuna ne olduğunu sormak hiç aklıma gelmemişti düne kadar. Dün çocuk parkının orada bir köpek buna ben eski kulağı kesiklerdenim diye posta atmaya kalkışınca o da hiç gerilemedi, köpeği bütün gücüyle pısladı, sırtını kabarttı, dişlerini gösterdi ve ben de eski kuyruğu kesiklerdenim diye yanıt verdi. Köpek kaçıp beynin yanında sığındıktan sonra kediye kuyruğuna ne olduğunu sordum. Bu uzun ve güzel bir öyküdür diyerek şunları anlattı. Çok çok kedi yılı önce, daha gençken, ara sıra komşu evin bahçesine girer, bütün gün bahçede uğraşan yaşlı adamın çiçeklerin dibine kakasını yaparmış. Adam birkaç kere sahibine şikayet etmiş, kediyi evden çıkarmamasını istemiş. Sahibi, çok hoş, genç bir adam, kedime eve hapsedemem diyerek yaşlı komşunun tehditlerine kulak asmamış. Bizim kuyruğu kesik de çiçeklerin dibine yapmaya devam etmiş. Bir gün adam bizimkini tam iş üstü yakalamış. Bilirsin o durumda hemen fırlayıp kaçmak güçtür. Daha toparlanıp pisliğini örtmeye vakit bulamadan adam elindeki bahçe küreğini kaptığı gibi kedinin kuyruğuna indirmiş. Küreğin keskin tarafına rastladığından kuyruğunun ucu kopmuş. O acıyla kanrevan içinde bağıra bağıra eve koşmuş. Sahibi evdeymiş. Ne olduğunu hemen kavramış ve yaşlı adamın evinin kapısına dayanmış. Yaşlı adam alttan almamış. Ben size haber vermiştim. Bir daha bahçeme girersek küreği indireceğim demiştim deyip kapıyı kuyruksuzun sahibinin suratına kapamış. Öykünün bundan sonraki bölümü çok eğlenceli. Bizim burada hayvanlara zarar vermek suç sayılıyor. Doğrusu bu konuda haklarını yememek gerek. İnsanlara hele de kara kafalı, kara derili, takkeli ya da başörtülü, yoksul kılıklı, kısacası yabancı oldular mı, istediğin kadar kötü davranmak serbest. Ama kedilere, köpeklere dokunanın vay haline. kuyruğunun ucu kopan kedinin sahibi, kedisini kapıp önce hayvan doktoruna, oradan da doğru polise gidiyor. Polise suç duyurusu yapıyor. Polis yaşlı adamın kapısına dayanıyor. Bunlar polisten de pek korkarlar nedense. Adam polisi kapıda görünce fenalık geçirip yatağa düşüyor. Karısı bizim kesik kuyruğun sahibine gelip şikayetini geri alması için yalvar yakar oluyor. Adam tam yumuşar gibi olurken yaşlı kadın övüne övüne, biz 70 yaşındayız. Bugüne kadar bir kez bile polisle işimiz olmadı demez mi? Ne? Diyor kesik kuyruğun sahibi. Bütün Hitler dönemi boyunca da Gestapo'yla polisle başınız derdi girmedi mi sizin? Biliyorsun Hitler iyi insanları, bizim sahiplerimiz gibi olanları, Yahudileri, hastaları hoşuna gitmeyenleri ve hayvanları öldürten, fırınlarda yakan kötü bir adammış. Hayır diyor kadıncağız. Çok şükür hep devlete, nizama bağlı iyi insanlardık biz. Şimdi görürsünüz gününüzü o zaman diyor bizimkinin sahibi. Demek Hitler döneminde de polistik gazetepoluk olmadınız. Demek devlete nizama bağlıydınız. Sizi yaşlı naziler sizi. Kadını kovuyor, adam hakkında hayvanına zarar vermekten dava açıyor. Yaşlı kedi düşmanı bizim kuyruksuzun bütün tedavi masraflarını ödemeye mahkum ediliyor. Dahası var, genç adama inat olsun diye bizim arkadaş aylarca kedi psikoloğuna götürülüyor. Kuyruğu kesildiği için fazla üzülüp sinirleri bozulmasın, hırçınlaşmasın diye. Bu iş buralara öyle pahalı ki sorma. Yaşlı adam hayvan psikoloğu denilen o komik sakallı adama da bir dolu para ödüyor. Sonunda artık dayanamaz oluyor, evini satıp buralardan ayrılıyor. Kuyruksuz bu öyküyü anlatırken dinleyen bütün kediler gülmekten kırıldık. Hele hayvan psikoloğu öyküsü çok hoşumuza gitti. Adam kediyi içeriye, odaya aldıktan sonra seninle mi uğraşacağım pis kuyruksuz diye böğrüne bir tekme atıyormuş. Yarım saat sonra yakalayıp dışarıda bekleyen sahibine teslim ederken ise dilinden bal akıyormuş. Pusicikler mi istersin, okşamalar, sevmeler mi istersin? Bizimki hırsla tırmığı sallayınca da tedavinin uzaması gerek, görüyorsunuz. Hayvan şoku daha atlatamadı diyormuş. Senin kanal faresi öykülerin kadar heyecanlı ve hoş olmasa da benden de sana küçük bir öykü. Sahibin bizimkinin davetini kabul edip gelecek olursa mektubu ihmal etme. Burnunu yalarım, sevgiler, yoldaşın. Arthur kendini tutamayıp gülmeye başladı. Gülerken üst dudağı iyice yukarı kalkıyor, sipsivri dişleri görünüyordu. Çok keyiflendiği zamanlar hep yaptığı gibi yere atlayıp kendi kuyruğunu tutmak için dört dönmeye, odanın bir köşesinden ötekine koşturmaya, yatağın üstündeki yastıkları didiklemeye koyuldu. Keyfin yerine geldi dedi sahibi gülerek. Sütün içinde yutturduğum yarım aspirin etkisini göstermiş olacak. Sanki anlamamıştım sütte yabancı bir madde olduğunu. Şu insanlar neden kendilerini dünyanın en akıllı yaratığı sanırlar acaba? Hem çaka hem ceza olsun diye yeniden sahibinin kucağına atladı. Tırnaklarını yoldaşın sahibinin mektubuna geçirdi. Gitmemek olmaz dedi sahibi düşünceli düşünceli. Ne tuhaf. Bu olup bitenlerden en az onun etkileneceğini sanırdım. Hatta Kâbeniz ne biçim yıkıldı revizyonistler, kaleleriniz duvarlarınız nasıl çöktü diye üstümüze geleceğini düşünürdüm. Oysa o benden yardım teselli bekliyor şimdi. Gitmemek olmaz. Belki en derinden inanan oydu aramızda. Belki çocuğun vurulması, belki de kim bilir ilk kez gerçekten düşünmeye başlaması. Sana bir sır vereyim mi Arthur? Kedi çok önemli bir şeyler duyacağını sanarak kulak kesildi. Düşünmediğin, yalnızca davrandığın zamanlar mutlusundur. Tıpkı dindarlar gibi. Bir kez düşünüp soru sormaya başladın mı, hapı yuttun. Soru, soruyu getirir. Bütün bunlar ne için peki? Hayatın anlamı ne sorusunu bir kez derinden sordun mu artık iflah olmazsın. Sorunun yanıtını bildiğimizi sanıyorduk. Peygamberler, imamlar söylemişlerdi, kitaplar yazıyordu. Bize yalnız inanmak ve davranmak kalıyordu. Kendimize kalsa sorgulayacağımız yoktu. Sorgulayanları lanetlemeye de hazırdık. Sonra kaleler hem de içten fethedilip birer birer çökmeye başlayınca ister istemez düşündük ve sorduk. Ve de Arthur'cum o gün bugün iflah olmadık. Arthur hayal kırıklığı ve sıkıntıyla esnedi. Bu sözleri kaç kez duyup dinledim bitip bitmez tartışmaları sırasında şöyle anlaşılır ele gelir bir şeyler söylese. Yine de duyduklarını kafasına not etti. Belki araştırmaya yararlı olurdu. Gitmemek olmaz diye tekrarladı adam. Sonra kendi kendine fısıldarcasına 31 Aralık gecesi yıldızın ve bayrağın indirilişini yalnız başıma seyretmeye benim de gücüm yok. Şu meret televizyonu açmasam seyretmesen olmaz mı diyeceksin. Olmaz. Çünkü görmesem de bileceğim. Bırakabilme yeteneğimle övünüyordum. Ama insan kimliğini, değerlerini bir kadını ya da bir kediyi bırakır gibi bırakamıyor ki. Bir kediyi bırakmak. Arthur'un bütün neşesi birden söndü. Bu adam beni de bırakmayı aklına koymuş. Yalnızca kadını üzmek için söylemedi o sözleri. Gidecek buralardan besbelli. Başı ve kuyruğu yerde, ağır ağır sobanın yanındaki köşeye, günlerdir hasta gibi yattığı mindere doğru süzüldü. Başını iki ön patisinin üstüne koyup, yarı kapalı gözlerle adama bakmaya başladı. Gidecek. Hiçbir yere, hiçbir şeye sürekli bağlanamayan vahşi hayvanlar gibi, yalnızlığını, mutsuzluğunu peşi sıra sürükleyerek gidecek. Bırakabilmesiyle övünüp, bırakabilme yeteneğine güvenerek, aslında tüm bıraktıklarının boşluğunu içinde taşıyarak, o boşlukla ağırlaşarak gidecek. Bir küçük kedi boşluğu olacağım bu korkunç, dipsiz kuyuda. Çabucak dönerim Arthur. Yılbaşı gecesini yoldaşlarda geçiririm. Ertesi gün kalır, duruma bir bakarım. Baktım ki bana fazla ihtiyacı yok, ya da yapabileceğim bir şey yok. Hemen gece treniyle dönerim. Korkma Arthur, seni bırakmam. Sen boş ver o sözleri. Aslında hiçbir şeyi bırakamam ben. Her bıraktığımı sandığımda kendimden bir parça eksile eksile, neredeyse hiçbir şey kalmadı benden. Sen benim sürgün kedimsin. Sen benim yenilgi kedimsin. Nasıl bırakırım seni? Her şey güzel bir düş gibiydi. Bir kabustan uyanıp oh demek gibi, ağır bir komadan usulca ayılır gibi. Karanlık bir gecenin içinde bir anda pırıl pırıl bir güneş açmış gibi. Arthur fırlayıp adamın kucağına atlamamak için kendini güç tuttu. Söylenenleri iyice anlamak, içine sindirebilmek için bekledi. Küçük aç fare yokluğundan faydalanıp mutfakta cirit atıyordu. Duydu ama oralı olmadı. Karnını doyursun zavallı, o da yaşamak istiyor. Kim engelleyebilir ki? Küçücük bir oğlan çocuğun hayali odayı yalayıp geçti. Kendinden daha büyük bir oyuncak paketinin süslü püslü, gösterişli ambalajını açmaya çalışırken yüreği kedi yüreği gibi çırpıyordu. Hepsi yalan diye fısıldadı ona Arthur. Hepsi kötü bir şaka, ben onu tanırım. Mutlaka gelecek bir gün, kimseyi bırakamaz o. Kucağında tekir bir kediyle mahzun gülümseyen kadının fotoğrafı hala orada. Masanın üzerindeki dağınık kağıtların arasında mıydı bilmiyordu. Orada değilse bir başka kağıt tomarının altındadır kuşkusuz. Ona da haber vermeliyim. Hiçbir şeyi bırakmaz o. Çünkü hiçbir şey yeniden başlayamıyor. Ben bile Arthur değil, tek oyum onun için demeliyim. Adamın ayaklarının dibine kadar gidip patilerini dizlerine koydu. Sevgiyle baktı yüzüne. Adam başını öne eğip yüzünü onun yüzüne yaklaştırdı. Siyah ıslak burnunu adamın burnuna dokundurdu. Burnun ıslak, kulakların da serin, artık iyileştin. Miyav mav mır diye yanıt verdi ona. Sonra bir sevinç, bir kaygı, bir umut, bir korku arasında bu gidiş gelişlerden yorgun minderinin üzerine çekildi. Sahibimin iki dudağı arasında bir hayat ne kadar zor ve yorucu diye geçirdi içinden. Sahibi o gün bütün ceplerini ve para cüzdanını boşalttıktan sonra arkadaşına gitmek için tren bileti parası olmadığını ve ayın 24'ünde kimseden borç para alamayacağını fark etmeseydi, Arthur'un küçücük bir dört duvar ve çoğunlukla hiç de aydınlık olmayan bir aydınlık boşluğu arasında geçen renksiz kedi hayatı değişmeyecekti. Parmaklarını bir süre düşünceli düşünceli saçları arasında gezdiren adam, yol parası gerek diye düşündü. Herkes Noel tatilinde, üstelik ay sonu, kimseden isteyemem. En iyisi birkaç gün biraz ciddi tıngırdatmalı. Noel sırasında daha da bonkör olurlar. Bizim şuradaki alanın köşesinde 2-3 akşam Noel şarkıları çaldın mı, bilet parasını doğrulturuz. Sana mama parası bile kalır. Odanın köşesine afişlerle süslü duvarın önüne dayanmış gitarını eline alıp akord etmeye başladı. Çalgından çıkan sesler ilk kez Arthur'un hoşuna gitti. Sahibinin parmakları tellere değdikçe çevreye dağılan titreşimler dalga dalga gelip kulak uçlarındaki tüylere, bıyıklarına, oralardan geçip tüm kedi varlığına yayıldı. Bu seslerin sahibinin para dediği o küçük metal yuvarlaklarla ve renkli kağıtlarla bir ilişkisi olmalıydı. Ama nasıl bir ilişki? Arthur kavrayamıyordu. Bir daha tırnaklarını gitarımda bilemeye kalkışırsan patilerini koparırım dedi sahibi. Kendini bağışlatmak için adamın bacaklarına sürtündü, ince ince miyavladı. Aralık sonuydu, akşam çabuk indi. Soğuk, nemli karanlıkta kiliselerin çanları sokak çalgıcılarının ezgilerine karıştı. Şu dört duvarın dışında ışıldayan, kaynaşan, cıvıldaşan koskoca kentin yalnızca kedilerin duyabileceği kokularını içine çekti ve ilk kez içinde sokaklara çıkma, kentin karanlığına karışma gereğini duydu. Kendini güvenlikte duyduğu, her santimetre karesini gözü kapalı ezbere tanıdığı küçük ev ilk kez sıktı onu, hatta boğmaya başladı. Tanıdığım bütün kediler benden daha özgür. Gece, kirli, yoldaş hepsi istedikleri gibi çıkıp dolaşabiliyorlar. Bir tek Nina çıkmıyor. O da eskiden çok çıkmış, artık canı istemiyor ya da o köpek olayından sonra korkuyordu ondan. Bense büyük bir kentte sokak arası bir evde oturmanın cezasını çekiyorum. Esirim ben, tutsağım. Nedense bu gece evden dışarı çıkmak, koca kenti tanımak, sokaklarda kanal boylarını dolaşmak, ağaçlara tırmanmak, başka kedilerle buluşmak için karşı konmaz müthiş bir istek duyuyordu içinde ve o kadar alıştığı sevdiği ev onu boğuyordu artık. Tam zamandır. Bütün köşeler ve alanlar kapılmadan gidip kendime bir yer bulmalıyım dedi sahibi. Kalın ceketini giyip boynuna kırmızı atkısını sardı, gitarını omuzladı. İki paket sigara içmişim sabahtan beri. İçerisi fena halde tütüyor. Şu cam ben dönene kadar aralık kalsın. Oda sıcak, sen üşümersin nasıl olsa. Arthur onun sokak kapısını çektiğini, birkaç basamak merdiveni indiğini, soğuk ve ışıl ışıl geceye karıştığını duydu. Odayı havalandırmak için aralık bırakılan pencereyi atladı. Kısacık bir an duraksadı. Birkaç saatine giderken pencereyi hep aralık bırakır. Benim dışarı kaçmayacağıma güvenir. Bugüne kadar da güvenini sarsacak bir şey yapmadım. Başını aralık pencereden çıkarıp havayı kokladı. Sahibinin kokusu ve ayak sesleri henüz gecenin ve karanlığın içinde dağılıp kaybolmuştu. Arthur ansızın pencerenin kanadını patisiyle güçlüce itti ve aşağı atladı. Şimdi omzuna gitarını asmış adam hızlı adımlarla önde, Arthur onun kokusunu izleyerek arkada yürüyorlardı. Evin bulunduğu sokak görece tenha ve sessizdi. Ortasında küçük bir heykel olan, çevresi kahvelerle, lokantalarla, küçük güzel dükkanlar, antikacılar, kitap sergileriyle dolu, bir köşesinde ışıl ışıl, renk renk bir Noel çamı bulunan alana çıktıklarında, Arthur önce şaşkınlık, sonra korku, daha sonra da hayranlıkla duraksadı. Bunca çok ses, böyle bir koku ve renk cümbüsü, bugüne kadar hiç duymadığı, böylesine zengin titreşimler. Sokağın alana açıldığı köşedeki küçük bir hanenin bir fıçısı biçimindeki masalarından birinin yanına sığındı. Oradan sahibini görebiliyor, kokusunu hala alabiliyordu. Adam çam ağacının altında durdu, gitarını omuzundan indirdi, yere ağacın dibine dayadı. Sonra eski karton bir kutu koydu ayaklarının dibine. Arthur bu kutuyu tanıyordu, küçük parlak yuvarlakların kutusu. Kedi merakı, şaşkınlığı ve gitgide artan hayranlığı, korkusunu yavaş yavaş adım adım bastırmaya başladı. Bir fıçılarının soğuk havaya karşın Noel gecesi onuruna dışarı dizilmiş sandalyelerin, insanların bacaklarının arasından bir kedi hafifliği ve sessizliğiyle süzülüp Noel çamının arkasından dolaştı. Sahibi parmaklarını tellerin üzerinde gezdirip güzel sesler çıkarmaya başlamıştı bile. Çamın süslerine, kiliselerin çan seslerine, evlerin dükkanların camlarına asılmış parlak kağıtlardan pırıl pırıl yıldızlara benzeyen insanın ve kedinin yüreğine dolan güzel sesler. Onu böyle güzel çalarken hiç duymamıştı. Aslında bu çalgının sesinden pek hoşlanmazdı. Sahibi bu cilalı uzun tahtayı eline aldığında içini sıkıntı kaplar, başı ağırlaşırdı. Ama bu gece en tepesinde altın rengi bir yıldız parlayan çamın dibinde, insanların kaylaştığı bu alanda çalgının sesi içini anlatılmaz güzel duygularla dolduruyordu. Bir küçük kız koşa koşa gelip sahibin önündeki kutunun içine parlak bir yuvarlak attı.